Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bu Avrupa'da zirveler peş peşe geliyor. Bu arada da dün Independent gazetesinde bir şey, Sean O'Grady'nin, ekonomi editörünün bir ilginç yazısına rastladım. Onu da sormak istiyordum. Yani altına, biraz da gümüşe ve İsviçre frangına da hücum var diyor. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorduk. Tam bunu okuduğum sırada altının, yani avronun düşüşü altın ve İsviçre için niye iyidir başlıklı bir yazıda. O sırada da şey diyor, senin de bir yazın aklıma geldi. Yani Yunanistan ve İrlanda gibi küçük ülke, nispeten küçük ekonomilerden sonra İtalya ve İspanya gibi büyük ülkelere şey olması, sirayet etmesi tehlikesi o zaman kurtarılamayacak kadar büyük hale getirebilir diyor ve özellikle de sistemin, Sean O'Grady'den bahsediyorum, sistemin siyasi liderliğin çalışmamasından, çok kötü olmasından bahsediyor, ona bağlıyor. Senin de Avrupa Birliği'ni çaylaklar yönetiyor başlıklı yazında da benzer bir durum vardı. Gözlem galiba.
Evet, yani hakikaten çok yönlü bir sorunla karşı karşıyayız. Vallahi bu tabii kötü yönetim meselesinden başlayalım. Tabii siyasi liderleri suçlamak biraz da kolay açıkçası. Vizyonları olmadığı bir gerçek. Fakat diğer taraftan da çok ciddi bir siyasal riskle karşı karşıyalar. Yani kendi seçmenlerine, tabanlarına, özellikle Almanlar için söylüyorum, Merkel için söylüyorum. Neden onların cebinden Yunanistan'ı ve diğer İtalya'yı vesaire, İspanya'yı kurtarmak için 10 milyarlarca, hatta belki 100 milyar euro harcayacağını anlatmakta güçlük çekiyor. Şimdi dolayısıyla da olabildiğince bu faturanın, yani bir fatura var ortada. Bu faturanın tabii ki çok büyüme riski var. Büyümeden faturayı bir an önce ödemek için bunun tabii bankaların da bu faturaya ortak olmasını istiyor. Bugün yapılacak toplantı, çok önemli bir toplantı var. Bugün Avrupa'da, Brüksel'de sanıyorum. Liderler bir araya geliyorlar ve bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuşacaklar. Tabii öncelikle Yunanistan'la ilgili ikinci şey planı var, destekleme, kredi planı var mı, ama çok daha kapsamlı bir şekilde hem Yunanistan'da bankalar bu ne kadar borç silinecek, silinecek mi, faizler düşürülecek, ne kadar düşürülecek, ondan sonra ne kadar para, ne süreyle verilecek, bu para nereden çıkacak vesaire. Ve daha da belki önemlisi, daha uzun vadeli, oraya girecekler mi bilmiyorum, esas Yunanistan'da büyüme nasıl olacak? Bu sorular ortada ve henüz cevapları yok. Bunların bir bölümüne bugün belki cevap bulunacak. Amerika'da ise tabii durum daha farklı ama sonuç değişmiyor. Orada da bir cumhuriyetçilerin sorumsuzluğu, bildiğin gibi temsilciler meclisinde çoğunluğu aldılar. Geçen sonbahardaki seçimde çoğunluğu elde ettiler. Ve Obama'yı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma kapasitesi, hazinenin borçlanma kapasitesi sınırına ulaşmış durumda. Bu sınırın artması lazım. Çünkü orada da bir türlü canlanma olmuyor. Aynı şey iç talep son derece zayıf. Çünkü aşırı borçlu hane halkları ancak ihracatla büyüme olabilecek. Bunu da nereye ihraç edecekler? Avrupa'ya ihraç edecek halleri yok. Çin'e, Asya'ya. Orada da çok ciddi gene rekabet sorunlarıyla karşı karşıyalar. Böyle bir ortamda tabii ister istemez gevşek maliye politikasını devam ettirmek istiyorlar. Cumhuriyetçiler de bunu fırsat bilip Obama'nın bütün sosyal programını adeta ona geri aldıracak şeyi, bir takım şantaj vari talepleri var. Şimdi orada da bir bilek güreşi var ama galiba bir ara çözüme doğru gidiyor. Fakat böyle bir ortamda tabii siz yatırımcılardan, yani altına gümüşe gelmek istiyorum, ne beklersiniz? Amerika'da eğer sorun çözümlenemezse doların çok ciddi değer kaybetmesi kaçınılmaz. Euro'nun dolara karşı değer kaybetmesi biraz önce söylediğim çerçevede çok muhtemel. Öyle diyeyim yani, bugün ben çok böyle kesin nihai çözümler, cesur çözümler bulabileceklerini sanmıyorum. Söylediğim politik iktisat sorunlarından dolayı. Dolayısıyla bu ortamda yatırımcı tek sığınak olarak altına, gümüşe genelde işte değerli metallere hücum ediyor.
Bir de İsviçre frangına diyor.
Evet, çok şaşırtıcı hakikaten. İsviçre frangı muazzam değerlenmiş. Ben de çok farkında değildim. İsviçre kimse konuşmuyor. Ortada yerde küçük bir ülke. Fakat %50'ye yakın, yani son 2 yılda %50'ye yakın değer kazanmış dolara karşı. Bu evet. Korkunç bir rakam.
Çok korkunç tuhaf bir rakam
ve soruşturdum. İsviçreliler tabii çok rahatsız. Çünkü İsviçre bir sanayi ülkesi. Bunu unutmayalım. Ve İsviçre ekonomisi tamam bir yönüyle bankaya vesaire dayanıyor ama orada giderek tabii şeyler azaldı. Rantlar, karlar. Çünkü giderek daha regüle bir Avrupa finansına doğru gidiliyor. Hatta belki bu Kasım'da G20 belki değil, yani öyle öngörülüyor. Küresel düzeyde de, dünya çapında da uluslararası finans sistemini daha düzenleyici, daha böyle bu rantlara, kaçağa, kuçağa, kara paraya çok daha şeyten sert önlemler alan bir düzene doğru gidiliyor. Şimdi bu çerçevede İsviçre'nin tabii finans şeyi avantajı, finans piyasası, banka sistemi avantajı giderek azalıyor ama İsviçre her zaman çok ciddi bir ihracatçı ülke oldu. Dünya çapında hep şirketleri oldu, yani sadece saat değil, Nestle'yi düşün vesaire. Dolayısıyla bu %50 İsviçre frangının değer kazanması İsviçre ihracatını tabii çok ciddi tehdit ediyor. Dolayısıyla çok rahatsızlar ama ellerinden de bir şey gelmiyor.
Evet. Öte yandan bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin hazine bonoları da rağbette öteden beri, ama orada da değişebilir herhalde bu.
Yani şimdi orada da yani rağbette olması şundan da, sıfır faiz, kısa vadede sıfır faiz, yani uzun dönemde nispeten bir şey, gene de iyi kötü %3 faiz. Tabii Avrupa euro çok zayıf olduğu için oradan da bir kaçış var ama genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi de nispeten değerli bir doları şey edecek, taşıyacak durumda değil şu anda. O bakımdan böyle çok derece irrasyonel bir şekilde altına hücum, gümüşe hücum ortaya çıktı. Ama tabii şunu da belki dinleyicilere hatırlatmakta yarar var. Ne kadar Açık Radyo dinleyicileri altın ve gümüş cinsinden tutuyorlar tasarruflarını bilmiyorum ya da oraya yöneliyorlar ama yani nispeten en azından şöyle bir orta vadede Avrupa'da bugün alınacak kararlar ve Amerika'da keza bulunacak çözüm altında da çok ciddi ani düşüşler yaratabilir.
Evet. Peki şimdi buradan o zaman da bir de Türkiye'ye de geçmemizden. Türkiye'de de şimdi daha önce de bizim biraz amatör ekonomistlik yaparak seçimden sonra iktisadi kriz gibi konular daha çok gündeme gelir mi diye konuşmalar da yapıyorduk kendi aramızda da burada. Şimdi o konuda da bazı açıklamalar geliyor galiba. Bugün Doğan Babacan'ın yaptığı bir açıklama var mesela.
Evet.
En kötüsüne yani kötü senaryolara da hazırlıklı olalım filan şeklinde bir konuşması evet. Var. Bunlara ne diyorsun?
Ama Babacan o konuşmada şunu söylüyor, yani biraz önce konuştuğumuz bu iki önemli soruna dikkat çekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu borçlanma limitiyle ilgili sorun ve Avrupa Birliği'nde de bugün yapılacak toplantı, işte buna kısaca Yunanistan'ı ikinci kurtarma planı deniyor ama durum çok daha tabii genel, özellikle İtalya ve İspanya'ya ne pahasına olursa olsun sirayet etmesine, krizin daha doğrusu krizden şu kastediliyor, piyasalar güven kaybediyorlar, onun üzerine bu ülkelerin devlet tahvilleri satılmaya başlanıyor, tabii alıcı yeterince olmadığı için şeyler, faizler çıldırıyor ve tabii o faizlerden de borçlanmaya bu ülkeler devam edemeyeceği için piyasaların dışına çıkartılıyor. Yani kim çıkartıyor, kim peki döndürüyor borçlarını? Tabii ki Avrupa. Yani Avrupa'daki diğer vergi mükellefleri, yani başta Almanlar. Şimdi Yunanistan, İrlanda, Portekiz için bu oldu. Fakat İtalya ve İspanya için Avrupa'nın bu kadar kaynağı yok. Yani orada kıyamet kopacak. Onun için ne pahasına olursa olsun bu sirayet önlemek için bugün Yunanistan'a büyük tavizler verecekler. Yani Yunanistan tabii kemer sıkıyor şu bu ama öyle bir konuma geldi ki zaten şey dün demeç vermiş ki Maliye Bakanı galiba Avrupa Birliği bizi kurtarmak zorunda diye. Yani Yunanistan'ın geldiği nokta şu, bizi valla batırırsanız siz de batarsınız. Dolayısıyla size de fatura çok yüksek olur. Onun için daha düşük bir faturayı bizi kurtarmak için ödemeye razı olun. Özeti bu. Ama bunun tabii çok karmaşık bir operasyon bu. Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası hala ciddi karşı çıkıyor Yunan borcunun bir kısmına silinmesine. Çünkü o zaman bu tahvillerin hiçbir değeri kalmaz diyor, piyasada güvenilir. Ben alamam o zaman piyasadan bu tahvilleri. Öbür taraftan rating şirketleri işte Avrupa Merkez Bankası'na destek veriyorlar. Biz bunu temerrüt iflas sayarız diyorlar falan. Yani son derece karmaşık bir durum var.
Evet, Yunanistan'da tabii ayrıca bu galiba şeyden de bir Spiegel online'dan Spiegel dergisinin de Manfred Ertel imzalı bir yazıda da şey var. Çok yaygın uzun vadeli bir yoksulluğun izlerine giderek hızla rastlanmaya başlandığına dair de bir şey var. Yani çok
şimdi tabii Yunanistan'da şu oluyor. Bir kere dün yayınlanan Bruegel vardır. Bir araştırma merkezlerinden biri Brüksel'de. Orada yayınlanan bir araştırma. Şundan şunu gördüm. Birinci çeyrekte %6 küçülmüş yıllık olarak Yunan ekonomisi. Şimdi tabii bu devlet ağırlıklı bir ekonomi, kamu ağırlıklı bir ekonomi. Biliyorsun çalışanların 1/3'ü, yani şaka değil, 1/3'ü kamuda çalışıyor. Bunu hani Türkiye ölçeğine getirsek ne demek biliyor musun? Aşağı yukarı 23 milyon var. Hadi tarımı da biraz düzeltelim. Hani tarımda fazla istihdam olduğu için nereden baksan 6-7 milyon memur demek. Düşünebiliyor musun? Evet. Türkiye 3 milyonla çeviriyor. 3 milyon bile değil, 2 küsur milyon memur. Ki bunların bir bölümünün çok da işe yarayıp yaramadığı tartışılır. Ama Yunanistan'da bu muazzam. Şimdi burada ücretler düşürülüyor. Ücretler düşünce bunların tabii satın alma gücü düşüyor. Ve ekonomide, iç talepte çok ciddi bir daralma ortaya çıkmış. Yani birinci çeyrekte iç talep %10 daralmış. Bunun toplam milli gelire etkisi de -%6. Şimdi böyle bir ekonomide zaten borcun sürdürülmesi, borç çıkmış 2,5 katına milli gelirin. Şimdi bunun sürdürülemeyeceğini artık nihayet herkes söylemeye başladı. Baştan ben bunu 2 yıl önce kriz patladığında yazdım. Sonra da sürekli 17 tane yazı yazmışım. Hep aynı şeyleri söylemişim. Yani bunun içinden bu planlarla çıkamazsınız. Borcu indireceksiniz, bu eurodan çıkacak bu Yunanistan. Başka türlü rekabet gücü elde edemez. Bu sözünü ettiğim araştırma dün Bruegel Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırmada bu rekabet sorununa tabii parmak basıyor. Büyüme olmadan mümkün değil diyor. Büyüme için ihracat lazım. Turizm sektörü çok elastikiyeti var. Fiyat rekabet elastikiyeti. Hani biraz maliyetler düşerse ciddi büyüme olabilir. İşte sanayi de o kadar kötü değil. Edilirse, desteklenirse. Ama eurodan çıkmasın Yunanistan. Peki nasıl olacak bu? Biz bunlara ücret sübvansiyonları verelim. 2015 yılına kadar biz bunların ücretlerini, sanayinin ücretini, turizmde ücretleri sübvansiyon edelim. İyi de bunu Almanlara nasıl anlatacaksınız?
Evet.
Yani şöyle anlatacağız diyorlar. Yunanistan'ı demezsek, kurtaramazsak. Yani hiç kimse de durup da ya bu euroyu yeniden, avroyu, para birliğini yeniden düşünelim, yeniden tasarlayalım. Bu zayıf halkalar buradan çıksın, bunları planlayalım. Şimdi mesela Doğu Avrupa'da Polonya, Çek Cumhuriyeti çok krizde, çok daha sağlam durdular. Çok hızlı ettiler, eski duruma düştüler. Hatta zaten Polonya hemen hemen hiç kriz yaşamadı. Ama paralarını euroya karşı çok ciddi değer kaybettirdiler krizde. Dolayısıyla bir rekabet gücü ve ihracatla ayakta durdular. Şimdi bu imkanı mesela şey kullanamadı Bulgaristan, çünkü sert para kurulu uyguluyor. Hırvatistan kullanamadı Avrupa Birliği'ne gireceğim diye o da parasının değerini sıkı tutmaya çalıştı. Yani o öyle politikalar istedi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sizin rekabet gücünüz yoksa, verimliliğiniz düşükse, ücretleriniz verimliliğe göre yüksekse, o zaman ister istemez kur aracılığıyla bir rekabet gücü kazanabilirsiniz. Ama avronun içine girdiğiniz zaman adeta avro bir pranga haline geliyor.
Evet, şimdi bu durumun devam etmesi, biraz devam etmesi halinde ne yapacağını da insan merakla düşünüyor doğrusu. Çünkü bu Spiegel'de çıkan yazıda da yani bazı rakamlar verilmiş, hakikaten insanı ürpertecek nitelikte. Evet. Binlerce kişi yani şeyde, yiyecek kuyruklarında, bu yiyecek dağıtan kuruluşlarda ve işsizliğin oranı filan konusunda hakikaten müthiş şeyler, rakamlar veriliyor. %23'e kadar çıkabilir gerçek rakam, gerçek işsizlik rakamı 2011'de diyor. %23 de tabii inanılmaz bir şey.
Korkunç. Korkunç, çünkü kamu hep zaten şeyi, istihdamı kamu yaratmış. Şimdi kamuyu küçültmeye çalışıyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Kamuda ücretler, yani hem iş garantisi var hem özel sektörden daha yüksek ücretler. Şimdi bunun nasıl bir baskı oluşturduğunu, her Yunanlının kamuda çalışmak için nasıl can attığını tahmin etmek zor değil. Yani böyle bir yapıdan, böyle bir ekonomiden şimdi kamuda ücretlerin düşük olduğu, ondan sonra buna karşılık özel sektörde daha yoğun çalışmanın gerektiği bir düzene geçmeye çalışıyorlar. Kamuda ücretleri tamam, hükümet karar alıyor, memur maaşlarını düşürüyorsunuz, ama özel sektörde bunun nasıl olacağı, bunun mekanizması yok. Onun için orada da yeterince düşmüyor ücretler. Yani işsizlik yoluyla o ücretleri düşürmek son derece pahalı, zahmetli ve toplumsal olarak tabii toplum açısından tahammülü zor bir süreç. Onun için yani bunun kolayı aslında rahmiye geçmek. Tamam, borcun bir kısmını da bu vesileyle sildirmek. Tabii bunlar hep sancılı. Sonuçta bir fatura ödeyecek bunu. Almanlar da bu faturaya ortak olacaklar, ama yani Euro'dan çıkmadan bu nasıl olacak? İşte o zaman biz özel sektör ücretlerine sübvansiyon verelim. İyi, verin.
Evet, yalnız tabii ne yani mesela vergi kaçırma durumunun da çok yaygın olduğu söyleniyor.
Biraz yüksek sesle Ömer, konuşabilir misin?
Evet, yani vergi kaçırma oranlarının da çok yüksek olduğu söyleniyor ve hiç kimsenin hapse falan girmedi, yargılanmadı. Bir de tabii Medya Benjamin yazmıştı dün bir yazıda, aktivist ve bu konularla da yazıyor. Şeyi söylüyor. Yani büyük, muazzam bir silah harcaması vardı. Onda bir kısıntıya da gidilmiyor diyor bütün bunların yanı sıra.
Tabii onu bilemiyorum. Yani hala işte Türkiye'yi tehdit olarak görüp de yani harcamaları kısmıyorlarsa, tabii Yunanların bilecekleri iş. Yani burada ben olsam şeye de bastırırım, Avrupa yerine olsam şu Kıbrıs'a da bastırırım, Yunanlara da bir bastırırım. Ya gidin bir an önce Türklerle anlaşın, Türkiye ile anlaşın. Böylece her iki tarafta tabii ki bu silah harcamalarını kısma fırsatını çıkar. Yani Kıbrıs'ta bir çözüm olduğunu düşünebiliyor musun? 40 bin tane oradan Türkiye'deki maaşların iki katını alan bir ordu şey edecek, asker subay geri dönecek Türkiye'ye. Büyük bir ihtimalle Ege Kıbrıs sorun çözüldüğü için ordu mevcudu azaltılacak. Yani bizde de muazzam tasarruf etme şeyleri var, fırsatı var, ama bu tabii Yunanistan açısından çok daha acil. Yani Yunanlar şu anda bir taraftan kemer sıkıyorlar, ama dedikleri şu: biz deliğin, kemerin deliğinin son noktasına geldik. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Artık siz bizi bundan sonra besleyin, gereken sübvansiyonları verin, onun bir kısmını silin, ondan sonra yani bizi yaşatın, yoksa biz sizi batıracağız. Yani bu noktaya gelmiş durumda. Tabii bunu Almanlar ne kadar kabul edecekler bilmiyorum.
Evet, gidişatı merakla izleyeceğiz herhalde.
Aynen öyle. Tabii bu yani Babacan'ın, başa dönecek olursak, Babacan'ın tabii bunları görüyor, herkes gördüğü gibi Türkiye hükümet de görüyor, ekonomi yönetimi de görüyor. Şimdi eğer işin içinden çıkamazlarsa O zaman tabii Avrupa çapında bir kriz kaçınılmaz olacak. Bizim ihracatımızın hala yarısı Avrupa'ya. İhracat düşecek, ihracat düşünce işte bunu daha önce yaşadık 2009'da. Ve 2008'in son çeyreğinde itibaren çok açık bir şekilde ihracat büyük bir hızla düştü. Tabii üretimi düşürdü. İşsizliği arttırdı. Yani böyle bir kriz tekrar yaşanabilir. Ne çapta olur bilmiyorum ama.
Evet. Peki herhalde burada şimdilik bırakabiliriz. Merakla takip edeceğiz.
Evet, yani bugün hakikaten ne karar alacaklar? Bence çok yakından takip edeceğiz. Öbür taraftan bir kulağımız da Washington'da olacak. Cumhuriyetçiler ama dün geçmiş galiba. Çok ciddi bir yani ayrıntısına bakamadım. Çok uzun vadeli uzun yılları kapsayan bir planı. Kamu harcama tasarruf planı. $6 trilyon. Bu sanıyorum cumhuriyetçileri tatmin edecektir. Orada bir orta yol bulundu galiba. Yani bugün de en azından temel sorunlar çözümlenmese bile bu sirayet etmesinin Yunanistan planı üzerinde anlaşıp diğer ülkelere İtalya ve İspanya sirayet etmesi engellenirse bir şey olacak. Yani en azından bir 6 ay kazanılır. Yani ama temel sorun şu. Dersen şöyle noktalayalım. Yani Yunanistan'a biraz önce saydım. Yani Yunanistan resmen diyor ki beni besleyin. O zaman da yani İrlanda, Portekiz hepsi diyecekler ki yani o zaman bizim başımız gelme.
Evet. Aynen öyle.
O zaman aynı kıyakları bize de yapın diyecekler. Hadi bunlara yaptın. O zaman İtalya diyecek. Ben de aşırı borçluyum. O zaman bana da biraz destek çıkın. Yani tüm bunların sonuçta dönüp dolaşıp yüksek verimliliği olan, işsizliği düşük olan, büyümesi devam eden Almanya, Hollanda ödeyecek. Üstelik Euro'da oldukları için ödeyecekler. Mesela İsviçre ekonomisi de çok iyi. Bu Finlandiya'yı da katil. Finlandiyalılar da çok rahatsız. Çok söylenmiyor ama 5 milyonluk küçük ülke diye Finlandiya'nın durumu çok iyi. Onlar da diyorlar biz bıktık bu güneyde. İsveç ise dışında biliyorsun, Euro'nun dışında, İngiltere'de dışında, onlar da dışarıdan seyrediyorlar. Sonuçta bunun ucu bize dokunmuyor, biz işimize bakalım diyorlar. Yani böyle bir Avrupa'da nereye gidiyor bilmiyorum doğrusu.
Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
Alo.
Teşekkür ederiz diyorum.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.